Dudaktan kalbe.
Ayrım 4.
Kenan gecelik gömleğinin içinde daha zayıf görünen ince vücudu, henüz uykuyla dolu mahmur mavi gözleriyle dayısının karşısında titriyor, başını önüne indiriyordu. Melek Hanım kapının yanında siyah elbiseleri içinde bir ölü gibi soluk görünen yüzüyle ayakta duruyor, söze karışmıyordu. Sahip Paşa bugün sert ve haşin değildi. Buna mukabil ağır, ezici ve bir istihfafla söz söylüyordu. Pek vakitsiz başladın küçük. Galiba babanı mutlaka rahmetle yad ettirmeye azmin var. Hiç olmazsa 3-5 sene daha bekleyebilirdin. O vakte kadar bizde vurulacak vurgun kalmaz mı diye korktun. Adam sen de, babandan sana miras kalan altın bilezik sağ olsun. Dünyada vurulacak enayi mi eksik? Kenan, dayısının zehir gibi acı sözlerine cevap vermiyor, yüzüne bakamıyordu. Yalnız ara sıra saati alanın kendisi olmadığını göstermek ister gibi ince titrek avuçlarını açıyordu. Hele şu vaziyete bakın. Mücrimler de mahkeme karşısında böyle durur. Sen şimdi benden korkma oğlum. Ne de olsa dayın olman felaketinden kurtulamam. Seni asıp kesmek elimde değil. Fakat bu gidişle yakında devlet mahkemelerinin karşısına da çıkacaksın. Dayak var, hapis var. Daha ileri gidersen dar ağacında sallanmak var. Seninle beraber biz de rezil olacağız. Haydi uzun etme, saati nereye koydunsa çıkar. Kenan bir şey söylemek istedi fakat çenesi titriyor, soluk dudaklarından ses çıkmıyordu. Sade gözlerini kapayarak peki demek ister gibi birkaç kere başını salladı, ayakları birbirine dolaşarak odadan çıktı. Melek Hanım durduğu yerde hafif bir ıstırap feryadını men edememişti. Gözleri yaşla doluyor, elleriyle yüzünü kapıyordu. Sahip Paşa kaşlarını çattı, kardeşinin yüzüne bakmadan... Kurdun çocuğu akıbet kurt olur kızım. Bu kanunu tabiattır. Biz tevekkele mi o kadar inat ettik? Görüyorsun ya, bize de ettin, kendine de. Kapı hafifçe gıcırdadı. Kenan elinde bir eski kadife nişan mahfazasıyla girdi. Titreyen parmaklarıyla kutunun kapağını açmak istiyor, bir türlü beceremiyordu. Birkaç kere elinden yere düşürdü. Sahip Paşa onun yüzüne bakmadan kutuyu aldı, açtı. Mahfazada bir başka saat, Kenan'a babasından miras kalan o altın kaplamalı küçük saat vardı. ''Bu ne?'' dedi. Kenan bu defa başını kaldırmaya cesaret etti. Kirpiklerinin içinde toplanmış bir yaş tabakasıyla perdeli mavi gözlerini dayısına çevirdi. Hıçkırmamak için olanca gayretini sarf ederek, ''Onun yerine bunu alınız paşa dayı, sizin saatiniz bende değil.'' dedi. Birkaç dakika sonra Sahip Paşa'nın karısı asıl saati getiriyordu. Saat yeleğin sökük cebinden kumaşla astar arasına kaymıştı. Melek Hanım ağlaya ağlaya çocuğunun elini tutdu. ''Sizi çok üzüyor ağabey. Müsaade ediniz ben çocuklarımla Tilkilik'teki evime gideyim.'' dedi. Sahip Paşa onu inadından döndürmek için hayli uğraşmış, sözünü dinlemezse yine pişman olacağını söylemişti. Melek Hanım hayattan acı dersleri almıştı, dünyanın ucu uzundu. Günün birinde yine ağabeyisine muhtaç olmayacağı nereden belliydi? Böyle olduğu halde kararında sebat etti. Zaten o çoktan bunu düşünüyordu. Konaktaki hayatı ne kadar rahat olursa olsun biraz misafirliğe benziyor, bir türlü ev hanımı, aile annesi ihtiyaçlarını tatmin edemiyordu. Tatlılıkla ayrılmak, kardeşini darıltmamak için çok dil döktü. ''Bizim babamız sayılırsın ağabey, başımız darda kalırsa elbette yine sen yardım edeceksin.'' diye onun gönlünü aldı. Kendi evlerinde daha fakir fakat daha mesut ve rahat yaşıyorlardı. Bu üç odalı küçük ev, dar, loş bir sokağın nihayetindeydi. Mini mini bahçesini temizlemişler, çiçeklerle süslemişlerdi. Kenan, Beyler Sokağı'ndaki Rüştiye'ye gidip geliyordu. Yavaş yavaş boyu uzamaya, yüzü güzelleşmeye başlamıştı. Babasından fazla esmer, fakat tatlı rengiyle ince, çizgili, zarif, sinirli yüzünü anasından koyu mavi gözleriyle güzel beyaz dişlerini almıştı. Küçüklüğünde bu miras, tabiatın garip bir istisnazası gibi görünüyordu. Sevimli bir çocuk olmakla beraber ona bakanları gayri ihtiyari bir gülmedir alırdı. Bu zayıf çehrenin fazla esmer rengiyle koyu mavi gözleri, parlak beyaz dişleri hiç birbirini tutmuyordu. Fakat ilk gençliğin taravetiyle beraber bu simada güzel bir şeyler doğmaya başlamıştı. Esmer cildine dalavetli bir şeffaflık geliyor, mavi gözleri, koyu renkli ince dudakları, sedef gibi parlak beyaz dişleri bu çehreye bir garip cazibe veriyordu. Sokağı hiç sevmezdi. Yalnız havanın çok güzel olduğu bazı akşamüstleri annesiyle beraber top altına yahut Kadife Kalesi'ne çıkardı. Çalışkan değildi, derslerine fazla merakı yoktu. Ev işlerinde annesine yardım eder, hatta onun örgülerine, gergeflerine biraz eli atardı. Komşular onu haşarıca bir kız olarak yetişen Afife'den ziyade kıza benzetirlerdi. Hala küçüklüğündeki gibi emsalsizdi. Hala annesi onun için isteye isteye bir şey aldığını bilmiyordu. Dünyada yalnız bir şey ona muhteris sükutunu kaybettiriyor, ruhunda heyecana, ihtirasa benzer duygular uyandırabiliyordu. Musiki. Evlerinin civarında bir eski tekke vardı. Pazartesi geceleri orada ayinden sonra bir musiki faslı yapılırdı. Kenan bu ayin gecelerinde bütün ruhuyla yaşadığını duyar, onları sabırsızlıkla beklerdi. Elinde bir muşamba fener, arkasında soluk bir avniye kaputlu uzak bir mahalleden gelen ihtiyar bir binbaşı vardı ki, çok hürmet ederler, meşhur bir udi olduğunu söylerlerdi. O çalmaya başladığı zaman Kenan bir köşede kendini unutur, gözleri dışarıda mezarlığın karanlığı içinde kaybolur, bildiği dünyadan büsbütün başka bir dünya içinde yaşamaya başlardı. Babasının bir köşeye atılmış duran eski, kırık bir udu vardı. Bu tesirlerle Kenan ara sıra onu kucağına alır, bildiği havaları çalmaya uğraşırdı. Fakat ihtiyar binbaşının elinde garip bir elemle dile gelen ud ona hiçbir şey söylemiyordu. Bu ilk tecrübeden pek çok meyus olmuş, babasının kırık udunu tekrar bir köşeye atmıştı. Ders göstermek şöyle dursun, çalgısını akort ettirecek bile kimsesi yoktu. Mahcup ve mağrur olduğu için başkalarına, mesela o ihtiyar binbaşıya müracaat edemezdi. Böyle bir arzusu olduğunu duyarlarsa belki gülerler, belki hatta hakaret ederlerdi. Melek Hanım her sene bağ bozumuna doğru Bozyaka'ya gider, Sahip Paşa'nın kulesinde bir iki ay misafir kalırdı. Böylece hem ağabeyisinin gönlünü almış hem de şehirde bunalan çocuklarını eğlendirmiş olurdu. Kenan'ın en sevdiği mevsim bu iki sonbahar ayıydı. Sokak hayatından nefret eden, saatlerce uyuşup kalmak için loş, tenha köşeler arayan, durgun, tembel Kenan burada büsbütün başka bir çocuk olurdu. Esmer yanaklarına biraz zenk, mamum ruhuna biraz neşe gelir, serin sabahlarda, mehtaplı gecelerde bağ aralarında dolaşmaktan, topraklarda yuvarlanmaktan zevk alırdı. Fakat orada da yine çoluğun çocuğun arasına karışmaktan çekinirdi. Kenan hayatında ilk defa bir arkadaş bulmuştu. Kendisinden 40 yaş büyük olan bu arkadaş Şeymi Dede'ydi. Dede Rumeli muhacirlerindendi. 35 sene evvel omzunda bir zembil, koltuğunda bir ney torbasıyla İzmir'e gelmiş, elindeki 5-10 parayla Bozyaka'da birkaç dönüm bağ edinmişti. Bağın bir kenarında çok eski zamanlardan kalma bir büyük servi vardı. Dede senelerce çalışmış, çabalamış, servinin iki yanına iki odalı bir taş kule yaptırmıştı. Yaz kış Bozyaka'da otururdu. Can yoldaşı olarak 3-5 keçisi vardı. Onlara adeta evlat muhabbeti vermişti. Bozyakalılar şunu rivayet ederlerdi. Epeyce zaman evvel, şiddetli bir kış esnasında Şeymi Dede büyük bir para sıkıntısına uğramış, hatta birkaç gün aç kalmış. Halini kimseye söylememekle beraber civardaki bağ bekçileri bunu hissetmişler, Şeymi Dede'ye ekmek göndermişler. Dede keçilerin daha aç olduğunu söyleyerek ekmeği onlara yedirmiş. Bozyakalılar bunu dededeki hayvan muhabbetine delil addederler. Fakat onun el ekmeği yemeye tenezzül etmediği için böyle yaptığını söyleyenler de vardı. Şeymi Dede, Kenan'ın ruhundaki ağır, mamum ciddiyeti çok iyi anlamış, onu evlat gibi, hatta yaşlı başlı bir arkadaş gibi sevmişti. Bazı sıcak günlerde bir sepete peynir, ekmek, üzüm doldururlar, keçileri önlerine katarak Arap deresine inerlerdi. Dede bu derin karanlık dağ boğazını kendi evinin bahçesi gibi bilirdi. Orada ömründe güneş görmemiş köşeler keşfetmişti. Öğle saatlerinde çıplak bağlara dayanılmaz sıcaklar çöker, kaya yığınları beyaz ateşler gibi göz alıcı ihtizaslarla parıldar, su birikintilerinin üstünde dumanlar tüterdi. Bu saatlerde Şemi Dede ile Kenan serin gölgeli patikalardan inerler, ince sel çukurlarından atlarlar, yosunlu taşlarından sular damlayan kaya atlarından geçerlerdi. Ekseriya Zeybek Pınarı denilen bir yerde otururlardı. Burada açık yaralara benzeyen kırmızı şerhalı topraklar içinde bir kocaman kaya vardı. Zaman ve rutubet bu taşın kenarlarını yavaş yavaş kemirip didiklemiş, altına serin, loş bir mağara açmıştı. Mağaranın görünmez bir yerinden hafif bir su sesi gelir, yosunlu taşların ve daima iri damlalarla ıslanan kayalığın üstünde yabani otlar, mor çiçekli dikenler yetişir, kenarlarından sarmaşağa benzeyen incecik dallarda kaya üzümlerinin pembe sayvanları sarkardı. Kenan, ruhlarının içinde başka bir dünyaları olan, hep o dünyanın içinde yaşayan, seven sanatkarlardandı. Uzaktan bakanlara o kadar manasız, uyuşuk, cansız görünen ilk gençliğini o, bu ikinci dünyasında sönmeyen bir gizli teheyyüç, bir yarım hayal sarhoşluğu içinde geçirmişti. Kenan bu hayali dünyayı ilk defa Zeybek Pınarı'nda Şemi Dede'nin neyini dinlerken görmeye başlamıştı. İhtiyar arkadaşı da bir başka türlü hayal delisiydi. Bir adeti vardı. Bir parça çalacağı zaman evvela onun güftesini okur, manasını anlatırdı. "Bak oğlum, ay doğuyor. Aşık mehtapta ayakları çıplak, başı açık yarın yoluna düşüyor. Yar artık uykudan uyanmalı, çünkü rüyasına girmeyen maşuku koynuna girdi. Sen daha bilmezsin Kenan. İnsan yarini çok özlerse, gayri yüzünün hayalini de göremez olur. Şimdi bunları gözünün önüne al da öyle dinle. Yoksa keçilerim gibi dinlemiş olursun oğlum." Dede, güftesiz, dilsiz bir taksim yapacağı, sadece bir his ifade edeceği vakit bile bu izahatı ihmal etmezdi. Baksana şimdi koyunları çağıracağım, yum gözlerini. Karşı dağlardan sürüler inecek, su başlarında cananeler mey içecek, aşıklar maşuklarının sümbül gibi saçlarını koklayacak. Ben çalarken sen bunları düşün, sümbülleri kokla. Sonbaharda havalar bulanmaya başlar, gökyüzündeki bulutlar dolaşır, rüzgarın önünde yapraklar uçuşurdu. Sararmış çardaklar kurumaya başlamış, ağaçlarda hevenkler sallanır, yerlerde sıra sıra hasırların üstünde yaldızlı gibi görünen üzümler kurur, yollardan mütemadiyen üzüm sepetleriyle yüklü arabalar, beygir kafileleri geçerdi. Bozyaka asıl bu son günlerinde neşelenirdi. Her tarafta ahenk, kahkaha ve türküden başka bir şey duyulmazdı. Sabahlara kadar bağlarda çalgılar çalınır, hora tepilir, yollarda önlerinde meşalelerle kafileler dolaşırdı. Yaz esnasında gizli kalmış bütün küçük aşk sırları artık açığa vurulurdu. Akşam üstleri bağının kenarındaki yoldan geçen komşu gence gizlice çiçek atan, mehtapta bağları birbirinden ayıran çitlerin arasından bir nazla parmağının ucunu öptüren genç kıza meyus bir cesaret gelirdi. Çünkü bir daha görüşebilmek için 8-9 ay beklemek lazımdı. Artık naz etmeye zaman yoktu. Dikenli yollardan genç kızların kırmızı, beyaz, mavi yeldirmelerini artık gizleyemeyen ağaçlıklarda vefa yeminleri, kordela uçlarına bağlanmış saç perçemleri alınıp verilirdi. Kenan bu son günlerde derin bir hüzne düşerdi. Sonbaharın sönen, solan, harap olan şeylerin müzmin hüznünü yaşından umulmayacak kadar kuvvetli hissediyordu. Şemi Dede her yaz Kenan'ı daha büyümüş, musikiye olan iptilasını daha artırmış buluyordu. Güzel bir fırsat çıkmıştı. Komşu evlerden birine oldukça iyi keman çalan bir reji katibi taşınmıştı. Mesut Bey adındaki bu adam Kenan'daki istidadı hissetmiş, haftada birkaç saat ona ders vermeye başlamıştı. Çocuk bu defa umulmaz bir süratle terakki ediyordu. Sahip Paşa Kenan'ın keman çaldığını duyduğu vakit küplere binmişti. Hakimane bir tavırla "Akibet Gükzade Gürk Şevet" diyordu, şekler açmaya başladı. Bu çocuğa adam olmaz derken yalan mı söylemiştim? Mektep hocalarından utanır oldum. Her görüşte şikayet ediyorlar. Heyam olay ile sınıf geçiyormuş. O da benim hatırım için ha. Aklını kemana vereceğine, derslerine verse ne olur? Ama babasına hayrul halef olmak lazım. Artık aklım kesti. Yeğenim çalgıcı olacak. Düğünlerde çingenelerle beraber keriz havası çalacak.
Ayrım sonu.